Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 26. ayrım. İlk seyahatlerinde bazı çalışma arkadaşları hayrete kapıldı. 40 yıl düşünsem Audrey Hepburn'un kendini UNICEF gibi bir amaca bu kadar adayacağını tahmin edemezdim, diyor Stanley Dunn'ın. Birlikte film çevirdiğimiz yıllarda Audrey daha çok kendi kariyerine ve aldığı paraya odaklıydı. Resmen evrim geçirdi, büyüdü ve yaşla birlikte kendini değil, başkalarını düşündüğü farklı bir boyuta geçti. Hayır, diyor Rick Harrison. Bu tam ondan beklenecek bir şeydi. Unutmayın, çocukluğu savaş yıllarında Hollanda'da geçti. Amerikan çocuklarından farklı bir geçmişi vardı. Açlığın ve mahrumiyetin ne demek olduğunu biliyordu. Bunu bizzat yaşamıştı. 18 Mart'ta Etiyopya'dan döndüklerinde evde bir hafta geçirdiler ve Audrey New York seyahatine hazırlandı. 23 Mart'ta UNICEF'in Manhattan'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 35 gazeteci hazır bulundu. Sorular cevaplandıktan sonra Audrey 3 özel röportaj verdi. Aynı gün 2 televizyon programında Etiyopya halkının ihtiyaçlarını anlattı ve 24 Mart'ta aynı amaç için 2 sabah programına katıldı. O gün 4 yayına daha çıkacaktı. Röportaj aralarında UNICEF için televizyonda yayınlanacak yardım çağrıları kaydetti, bir öğle yemeğine katıldı ve akşam belli başlı bağışçılarla bir araya geldi. Toplamda 24 saat çalıştı. Böyle bir program hırslı bir politikacıyı bile zorlayabilirdi ama Audrey durmadı. Ertesi gün 25 Mart'ta Washington'da meclisin düzenlediği sabah kahvaltısında hazır bulundu, Dışişleri Komitesi'ndekilerle tanıştı ve Washington basınının sorularını yanıtladı. Ayrıca en az 6 radyo programına röportaj verdi. 26 Mart Cumartesi sabahı Rob'la birlikte Toronto'ya uçtu. Kanada basını başlangıçta insani yardımlardan çok kariyeriyle ilgilendi. Audrey, zarifçe gülümseyerek bu tip soruları atlattı ve Etiyopya'nın su ihtiyacından bahsetti. Bayan Hepburn, tüm sorulara, hatta politik ve zorlularına bile yanıt verdi diye bildiriyordu UNICEF'in Kanada Komitesi'nden George Cassis. Audrey basın toplantısından sonra 9 röportaj yaptı ve 3 televizyon programına katıldı. 27 Mart'ta 8 günlük bağış toplama turu için Londra'ya uçtu ve ertesi gün İngiliz televizyonunda yayınlanan 9 programa katıldı. Önceleri bununla ilgili olumsuz fikirlerim vardı diye yazdı onu Londra'da takip eden bir İngiliz gazeteci. Ama Bayan Hepburn konuşmaya başlar başlamaz tüm şüphelerim yok oldu. O kadar içten ve hevesliydi ki Etiyopya'da şahit olduğu yürek burkucu ve aynı zamanda insanın içini ısıtan manzaraları anlatırken neredeyse ağlayacaktı. Biri Etiyopya hükümetinin tartışmalı iskan politikası hakkında düşmanca bir soru sordu ama Bayan Hepburn zekice bir yanıt verdi. Hükümetin 1985'teki kıtlıkta paniklediğini kabul etti ama o zamandan bu yana ilerleme kaydedilmişti. Audrey o akşamüstü otelde verdiği röportajda Rob'un ikram ettiği koca bir bardak viski eşliğinde yine aynı gazeteciyle konuştu. Ayyaşın biri olduğumu sanmayın dedi ama sabah 4'ten beri ayaktayım ve beni ayıltacak bir şeye ihtiyacım var. Audrey'nin sigara üzerine sigara yaktığı ve yorgunluktan bitap düştüğü gazetecinin gözünden kaçmadı. Aynı gün Audrey, Rob'un da ona katılmaya karar verdiğinden söz etti. Her şeyi birlikte yaptık. Rob da en az benim kadar hevesli ve beni daima destekliyor. Ertesi yıl UNICEF, Rob'u Audrey'nin idarecisi olarak görevlendirdi. Görev tanımı şöyleydi. İyi niyet elçimiz Bayan Hepburn'un UNICEF yararına katıldığı saha görevlerini, bağış toplantılarını, medya röportajlarını ve basın toplantılarını düzenlemek ve bu konularda kendisine yardımcı olmak. Audrey, Rob olmadan bu ağır sorumluluğunun üstesinden gelemezdi ve UNICEF bunu fark etmişti. 1989'da Rob'a Audrey için yaptığı düzenlemelerin bedeli olarak 2200 dolar ve Eylül'den aralığa dek 1500 dolar daha verildi. Audrey, Rob'un kendisiyle birlikte seyahat etmesini istiyordu diye anlatıyor Krista. Gittikleri her bölgedeki programlarını ana hatlarıyla ben belirliyordum ve Rob onu mantıksız taleplerden kurtarıp programına sadık kalmasını sağlıyordu. Audrey her şeyin öncesinden hazırlanmasını isterdi ve Rob'un bu bakımdan büyük faydası oluyordu. Ne zaman birlikte bir yere gitsek, diyor Rob, Audrey oraya ne yarar sağlayabileceği üzerine kafa yoruyordu. Sürekli çalışıyordu ve her konuda inanılmaz bir bilgiye sahip olmuştu. Ama rahibe Teresa ya da bir azize olmak gibi bir derdi yoktu. Audrey kısa bir süreliğine Tolochenaz'a uğradıktan sonra 6 Nisan'da Cenevre'de uluslararası bir basın toplantısı yaptı. Ardından Rob'la ikisi 3 günlüğüne UNICEF'in yoğun aşılama kampanyaları düzenlediği kızamık, tüberküloz, tetanos, boğmaca, difteri ve çocuk felcine karşı Türkiye'ye gitti. Audrey sağlık ocaklarını ziyaret edip çocukların aşılanmasına yardım etti ve gazetecilere salgın hastalıklardan korunmakta aşının önemini anlattı. Sonrasında Oscar televizyon yayını için Los Angeles'a gitti, Gregory Peck'le ödülleri dağıttı ve Kaliforniya halkının UNICEF'in çalışmalarına ilgisini artırmak için 15'ten fazla röportaj verdi. Vogue okuyucuları o yıl Audrey'yi Revlon reklamında gördü. Karşılığında aldığı 50 bin doların üzerine 10 bin dolar daha ekleyerek Ermeni deprem mağdurlarına bağışladı. 1988'de Venezuela ve Ekvador'daki yoksul halkı ziyaret etti. Avusturya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya, İrlanda ve Amerika'da bağış toplamak için etkinlikler düzenledi. Noel'e kadar 14 ülke dolaşıp 22 milyon dolardan fazla para toplamıştı. Sinema kariyerinde günde ancak 3 ya da 4 röportaj kabul ederken, New York ve Washington'da en az 15, başka yerlerde en az 10 röportaj verdi. Birileri yaptığı fedakarlıkları övdüğünde cevabı açık ve netti. Bu bir fedakarlık değil. Fedakarlık istemediğin bir şey için istediğin bir şeyden vazgeçmektir. Ben fedakarlık yapmıyorum, her an ödüllendiriliyorum. 5 yoğun yıl boyunca kalabalık karşısındaki gerginliği biraz olsun eksilmedi. Biliyorsunuz basın toplantılarında konuşurken çok heyecanlanıyorum. Yanındakiler titreyen ellerini ve kuruyan dudaklarını hemen fark ediyordu. Tüm bunlar beni daima korkutmuştur. Hala da korkuyorum. Oyunculuk, değişik ülkelerde insanların karşısına çıkmaktan çok farklı. Konuşmak son derece önemli bir şey. Audrey televizyonlardaki röportajlarında da rahat değildi. Başarılı bağımsız yapımcı Karen Kendall, 1980-1988 arası Our Magazine adlı televizyon programında birçok şöhreti ağırlamıştı. Audrey, UNICEF için çalışmaya başladığında şov artık sona ermek üzereydi. Karen, Audrey'ye programına katılmasını teklif etti. Los Angeles'ta bir otelde buluştuk diye anlatıyor Karen. Dikkat çekici bir kadın olduğunu düşündüm ama onu aynı zamanda çekingen, içe kapanık ve sessiz buldum. Program fikri onu biraz ürkütmüştü ama UNICEF'in yararına olacağı için Audrey teklifi kabul etti. 8 yılda yayına çıkardığımız o kadar ünlü isim arasında en beklediğimiz gibi bulduğumuz o oldu diyor Karen. Audrey stüdyoya geldiğinde Karen'a sadece iki şeye ihtiyacım var. Bir fincan kahve ve Bourbon'unuz var mı diye sordu. Ne kadar gergin olduğunu o zaman fark ettim ama istediklerini yapacağımızı söyleyince kendini daha iyi hissetti. İzleyicinin ona bayılacağını söyledim ve tabii ki haklı çıktım. Sonra programın sunucusuna sohbete yumuşak bir giriş yapmasını söyledim. Önce Audrey'nin iki yetişkin çocuğundan bahsetmesini ve kariyerini kısa kesip konuyu UNICEF'e getirmesini belirttim. Ama Audrey kalabalık karşısında rahat olamıyordu. Neyse ki bir anlığına gülümseyebildi. Çünkü sunucunun ilk söylediği bana kızlarınızdan bahsedin oldu. Şovun ilk kısmı kaydedildiğinde ara verildi ve Audrey Karen'ın yanına gidip yanlış bir şey yaptım mı diye sordu. Audrey dinleyicilere sık sık hatırlatıyordu çocukların temel sorunları ve acıları kuraklıklardan, sellerden ya da benzeri doğal afetlerden kaynaklanmıyordu. Hastalık ve ölümden daha uğursuz bir tehditle uğraşıyoruz diyordu Nisan 1989'da. İnsanlığın karanlık yüzüyle bencillik, açgözlülük ve saldırganlıkla mücadele ediyoruz. Bunlar gökyüzümüzü zehirledi, okyanuslarımızı kuruttu, ormanlarımızı yok etti ve binlerce güzel hayvanın soyunu tüketti. Sırada çocuklarımız mı var? Artık onları aşılamak ya da onlara yiyecekle su vermek ve insanların sevgiyle tutunduğumuz her şeyi yok etme eğiliminin semptomlarını tedavi etmek yeterli değil. Audrey'nin sesi titredi ve devam etmeden önce yaşaran gözlerini sildi. İster Etiyopya'daki kıtlık olsun, ister Guatemala ve Honduras'taki korkunç yoksulluk, ister El Salvador'daki iç savaş ya da Sudan'daki etnik katliam, hepsinde tek bir gerçek vardı. Bunlar doğal afetler değil. İnsanın kendi eliyle yarattığı trajediler ve yegane çözüm barış. Audrey asla asıl problemi göz ardı etmedi. Uluslar ya da halklar savaşmayı bırakmazsa, onlara UNICEF bile yardım edemezdi. Şubat 1989'da Guatemala, Honduras, El Salvador ve Meksika'yı ziyaret etti. Gecekondu mahallelerindeki yeni içme suyu sistemlerinin açılışını yaptı ve kırsaldaki sağlık merkezlerini denetledi. Ayrıca Guatemala Başkan Yardımcısı, Honduras Cumhurbaşkanı ve El Salvador Cumhurbaşkanı ile tanışıp onlara Orta Amerika çocuklarına yönelik bazı özel programlar önerdi. Nisan'da dünyadaki açlıkla ilgili dış operasyonlar alt komitesi ve seçilmiş alt komitenin karşısına çıktı. İnsan kaynaklarında bir eksiklik yok dedi güçlü bir sesle ama insani amaçlar da var. Aynı ay Sudan'da 5 gün geçirdi ve orada yeterli beslenemediği için yerde öylece yatan 14 yaşında bir çocuk gördü. Çocuğun akut anemisi ve solunum yetmezliği vardı. eklemleri su toplamıştı diye anlattı sonradan Audrey. Savaş bittiğinde ben de aynı durumdaydım. Audrey, Hartum'dan Kosti'ye yiyecek ve tıbbi malzeme gönderilmesini denetledi. UNICEF arşivlerine göre ayrıca isyankarların yönetimindeki Güney Sudan'a gidip asilerin lideriyle görüştü ve mülteci kamplarını ziyaret etti. Ardından son kez ticari bir filmde rol almayı kabul etti. 60. doğum gününden hemen sonra 1989 yazının başında Steven Spielberg'in romantik fantazisi Always'te birkaç günlük çalışması için her zamanki gibi 1 milyon dolar aldı. Filmde beyaz bir kazakla beyaz pantolon giyen Audrey, bir uçak kazasında ölen genç pilotun Richard Dreyfuss, yol gösterdiği meleği olan Hep rolüyle izleyici karşısına çıkar. Hayatını yaşadın ve sadece kendin için yaptığın her şey bir kayıptı der ve onu dünyevi hayata dönüp başkalarına yardım etmeye ve kendini acı verici anılardan kurtarmaya teşvik eder. Audrey'nin yüzünde gözlerinin ve ağzının etrafındaki çizgileri saklayan ağır bir makyaj yoktur. Kestane rengi saçları sımsıkı topludur ve Hollywood tarzı düzmece mistizmin üzeri şekerle kaplı bir versiyonunu saklayabilecek bu filme göz alıcı bir sadelik katar. Neredeyse fısıltıyla konuşur, abartılı jest ve mimikler sergilemez, ruhani rehberlik ederken kesinlikle inandırıcıdır. Audrey bu dönemde müzikale dönüşebilecek bir metnin arayışı içindedir, tıpkı Macao ve Tokyo'daki gibi. UNICEF'in bağış toplama usullerinden biri de buydu. Bir gala yemeğine katılıp güvençli tuvaletiyle farklı insanlardan para toplamasını gerektirmeyen bir etkinlik istiyordu. Onun önerisi üzerine UNICEF, besteci ve orkestra şefi Michael Tilson Thompson'dan bir eser yaratmasını istedi. Audrey, The Diary of Anne Frank'i kullanabileceklerini söyledi. Anne Frank'le aynı yaştaydım dedi. Savaş çıktığında ikimiz de 10 yaşındaydık. Kitabı Felemenkçe okudum ve beni perişan etti. Bu benim hayatımdı. İkimiz de The Diary of Anne Frank'i tekrar okuduk ve en sevdiğimiz bölümleri işaretledik diyor Thompson. Sonra onları birbirimize yolladık. 28 Şubat 1990'da Audrey günlükten 40 sayfalık alıntı yapıp Michael'a gönderdi. Sonra bir band kaydı hazırladı. Okumasını dinledim diyor Thompson. Ve sesiyle vurgulamasına denk bir müzik bestelemeye karar verdim. 1989 yazının son günlerinde ve sonbaharda birkaç kez buluştular. Tilson Thompson, 1987'de kurduğu New World Senfoni'yi yönettiği için Miami Beach'te yaşıyordu. Audrey genelde oraya gitti. Metni düzenlemeye başladıktan sonra Audrey ile sözleri Nazi soykırımını ne kadar yansıtması gerektiği üzerinde konuştuk. Tabii ki bir bağ olmalıydı ama kitabın umutlu anlatımının da altını çizmek istiyorduk. Sonuçta bu eser UNICEF'in yararına kullanılacaktı ve birlikte çocukluğun iyimserliğini vurgulamak için çalışıyorlardı. Anne Frank bağışlayıcıydı diyor Thompson. Konu üzücü ve rahatsız edici olsa da korkunç ve acımasız bir eser olmamalıydı. Sonu kötü olsa bile Anne özel bir insan ve muhteşem bir ruh. Audrey içinse şöyle diyor, kesinlikle bu aralar tüm zamanımı adadığım zor şartlardaki çocuğun bir sembolü. Audrey onu yaşama döndürüyor. Thompson bestesini tamamladığında piyanoyla Audrey'ye çaldı ve ünlü yıldız eseri çok beğendi. Ama korktu da diye anlatıyor besteci. Çünkü önünde sonunda bu performansı sergilemesi gerekeceğini hatırlattı. Ara bırakmaya çalışsam da bazı bölümlerdeki ses giriş ve çıkışları fazlasıyla karmaşıktı. Özellikle müzik eğitimi almamış birine göre. Ama çok çalıştık ve nihayet başardık. Audrey bestenin müzikal açıdan dramatik olmasını beğeniyor, oyunculuk gerektirmeyeceğine seviniyordu. Bu konuda katıydı diyor Thompson. Anne Frank gibi olmaya ve sesini ona benzetmeye çalışmak istemiyordu. Audrey Thompson'la provaları sırasında UNICEF hakkındaki düşüncelerini onunla paylaştı. Baştan beri yeni kariyerimde çok şanslıydım dedi. Önceleri hiçbir şeyden haberim yoktu ama kendim olabileceğim işlerde çalıştım ve bir süre sonra şöhretmiş, film yıldızlığıymış hepsi silindi. Yapıcı bir şeyler ortaya koymazsan şimdiye dek başardıklarının ne anlamı kalır ki? From the Diary of Anne Frank, dünya premieri 12 Mart 1990'da Philadelphia'da yapıldı. Sonra sırasıyla Chicago, Houston, New York ve Londra'da performans sergilediler. Hem eser hem performans heyecanla karşılandı ve müzik eleştirmenleri bunun önemli bir beste olduğunu söyledi. O yıl Audrey'ye dünyanın en büyük bahçeleriyle ilgili televizyonda yayınlanacak bir belgeseli sunması teklif edildi. Nisan'dan Haziran'a kadar İngiltere, Fransa, Amerika, Japonya, Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti'nde çekimler yapılacaktı. Public Broadcasting'deki yapımcılar Audrey'nin kendi ekibini isteyeceğini düşünüyordu. Şüphesiz özel asistanı, kuaförü, makyözü ve kostümcüsü de onunla gelecek ve bütçeye yüz binlerce dolar daha eklenecekti. Ama onlar bütçeyi yükseltmeye çalışırken Audrey yapımcı Janice Blackschlager'a telefon etti. Ne düşünüyorum biliyor musun? Eğer gittiğimiz yerlerde bana her 4 günde bir saç kurutucusu, ütü tahtası ve ütü temin edebilirseniz, kendi saçımla makyajımı kendim yapıp gardırobumu ayarlayabilirim. Blackslager itiraz etti ama Audrey güldü. Hayır, ben ütü yapmayı severim. Audrey ekiple birlikte seyahat ettiği 3 ay boyunca dediklerinin hepsini yaptı ve şirketi büyük bir masraftan kurtardı. Her zaman dakik ve çalışmaya hazırdı, diyor Blackslager. Bir şöhretin nasıl davranması gerektiği üzerine ders verebilirdi. Garden of the World'un 1991'de yayınlanması hedefleniyordu ve bir mini dizi olarak düşünülmüştü ama sonra 8 bölümü uzatılması karar verildi. Ancak Audrey o sırada ekstra yorumlar yapabilecek ve ekran başındakilere dünyanın göz alıcı bahçelerini tanıtabilecek durumda değildi. Bu seri ancak Audrey'nin ölümünden sonra yayınlandı. Tabii Audrey'nin aldığı ücreti UNICEF'e bağışlaması kimseyi şaşırtmadı. Belgesel için büyük bahçeleri dolaşmak hoşuna gitmiş. Ona annesiyle İngiliz kıyılarını gezdiği yazı ve elbette La Passible'deki kendi bahçesini hatırlatmıştı. Çiçeklere zarar vermemek için en sade kıyafetlerini giydi. Sunumu doğal ve sakin ama tutkuludur. 20 Ağustos 1990'da bir bağış toplantısı ve müzikal galası için Oslo'ya gitti. Elie Wiesel, İnsanlık Vakfı'nın ev sahipliğini üstlendiği gecede Audrey'den ünlü mezzo-soprano Fredica von Stad'ı sunması istendi. Nasıl tanıtılmak istersiniz diye sordu ünlü şarkıcıya. Filika diye yanıtladı Frederica von Stad. Arkadaşları ve hayranları bu lakabı kullanıyordu. Kuliste Audrey ile çoğunlukla çocuklarımızdan bahsettik diye anlattı yıllar sonra. Ona 18-19 yaşlarındayken New York Tiffany's'de satış elemanı olarak çalıştığımı ve bir gün dükkana geldiğinde ona benim hizmet ettiğimi anlattım. O günü asla unutamazdım. Audrey seyahatlerine devam ediyordu. Vietnam'daki çeşitli bölgelere, Tayland ve Bangladeş'in gecekondu mahallelerine gidip sokak çocukları ve kadın hakları konusunda neler yapabileceğini konuştu. Benim görevim bilgi verip farkındalık yaratmak dedi yaptıklarında ne derece bilinçli olduğunu sorgulayan bir gazeteciye. Eğitim, ekonomi, politika, din, gelenekler ve kültür konusunda uzman olmak harika olurdu. Ben hiçbiri değilim. Ne zaman dünyanın bir yerinde bir ihtiyaç görse Cenevre'deki Crystal Road'a ya da New York'taki çalışma arkadaşlarına telefon ediyordu. Neden beni göndermiyorsunuz? Audrey için mesele basitti. Yaşamak hayata bir şeyler vermek demektir. Eğer bundan vazgeçersen yaşamının bir amacı kalmaz. 17. Bölüm 1991-1993. New York'taki Lincoln Center Sinema Cemiyeti, 22 Nisan 1991'de Audrey Hepburn için özel bir gece düzenledi. Filmlerinden bölümler gösterildi, birlikte çalıştığı bazı yönetmenler ve oyuncular onun hakkında konuşmalar yaptı. Uzun alkışlardan sonra Audrey ayağa kalktı ve sözlerine şöyle başladı. Cılız bir kızın pazarlanabilir bir şeye dönüşmesi harika. Aynı dönemde verdiği bir röportajda kendimi asla güzel bulmadım diyor cılız kız. Bir daha göğsüm olmasını tercih ederdim. Keşke omuzlarım bu kadar geniş, ayaklarım ve burnum bu kadar büyük olmasaydı. Ama sonra itiraflarından utandı. Dünyada neler olduğunu gördüğünüzde dış görünüşten bahsetmenin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu anlıyorsunuz. Aslına bakılırsa Tanrı'ya bana verdikleri için sonsuz minnettarım ve daha yapmam gereken çok ama çok şey var. Sinemaya devam etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna film çevirmek bir zamanlar eğlenceliydi diye yanıt veriyor. Ama şimdi öyle olacağını sanmıyorum. Audrey o sezon devam eden özel geceler ve ödül törenlerinde Amerikan sinema tarihindeki en iyi kadın oyunculardan biri olarak selamlandı. Ama Audrey Amerikalı değildi. Asla Amerikan vatandaşı olmadı. Amerika'da bir ev satın almadı. Amerikan Sinema Birliği'nin üyesi değildi. Sadece bazı Avrupalı yıldızlar gibi en önemlileri Greta Garbo, Marlene Dietrich ve Ingrid Bergman Amerikan şirketleri için çalıştı. Garbo ile Bergman Amerika'ya gelmeden önce İsveç'te film çekmişti ve Dietrich Alman sinemasında büyük gelişme kaydetmişti ama Amerikan izleyicisi Roman Holiday'den önce Audrey Hepburn'u tanımıyordu. Aksanı tüm o Avrupalı kadınlardan daha belli belirsiz olmasına karşın Audrey'de aynı tarzda bir Avrupalı asaleti, bir farklılık vardı ve bunu kendi lehine kullanmasını bildi. Garbo ve Dietrich, yetenekleri bir yana imajlarını dikkatle ölçüp biçerek oluşturdu. Fotoğraflarda ve beyaz perdede daima kontrollüydüler. Her şey belirli bir etki yaratmak içindi. Belki de şöhretlerinin en büyük özelliği buydu. İki kadın da sonunda toplumdan iyice koptu. Öylesine uzun bir zamandır kimseyle gerçek bir temasta bulunmamışlardı ki yaşamları giderek mutsuzlaştı. Bergman dünyaya daha çok karıştı ve asla güzelliğine ya da şöhretine güvenmedi. Yaş konusunda daha gerçekçi bir yaklaşımı vardı. Garbo ve Dietrich'ten yetenekliydi ve kariyeri uzun sürdü. 50 yıl içinde İsveççe, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca'yı akıcı konuşmasının da yardımıyla sahnede, beyaz perdede ve televizyonda büyük başarılara imza attı. Garbo, Dietrich ve Bergman her zaman ve bariz bir şekilde Avrupalı yıldızlardı. Ama Audrey ne Amerikan izleyicisine Avrupalı ne de İngilizlere İngiliz göründü. Aslına bakılırsa o hiçbir şeye benzemiyordu. Belki de onun için yazarlar Audrey'yi tanımlarken Elfin ya da Gamin gibi kelimeler kullandı. Audrey bir çocuk kadındı. Hassasiyeti öylesine inandırıcıydı ki bunu kendisi ya da işverenleri asla sömürmedi. Sonunda beyaz perdede bir aşkı yansıtmak zorunda kaldığında bazı izleyiciler koltuklarında huzursuzca kıpırdandı. Bir bakıma Audrey Tinkerbell'di. Walt Disney'in değil, James Barry'nin Tinkerbell'i. Özünde ruhani bir ışık vardı. Hayranları Audrey'nin kariyerini gözden geçirirse bir kısmı ya da tamamı Hollywood'da çekilmiş ancak 11 film sayabilirdi. Geri kalan 18'i ünlü yıldızın kendisini evinde hissettiği Avrupa'da çevrilmişti. Audrey Amerika'ya sadece mecbur olduğunda geldi. Ama onu Amerikalı eleştirmenler ve sinema izleyicisinin gözünde Avrupalı bir aktris ya da kadın yapmadı. Belki de Audrey'yi bir Amerikalı olarak görmek hoşlarına gidiyordu. Fakat gerçek hayatta her bakımdan bir Avrupalıydı. Audrey, 1991'in başından itibaren 18 ay boyunca UNICEF için çoğunlukla Avrupa'da bağış topladı. Eylül 1992'de defalarca talepte bulunduktan sonra nihayet Somali'yi ziyaret etmesine izin verildi. Doğu Afrika sahilindeki bu ülkede iç savaş, kuraklık, kıtlık ve politik anarşi vardı. Audrey, Rob ve UNICEF'ten küçük bir ekip Mogadishu'ya vizesiz girdi çünkü bir hükümetleri yoktu, yollar perişandı, ortam kesinlikle güvenli değildi. En küçük şeyler için bile adam öldürmek günlük rutinin bir parçası haline gelmişti. Ne elektrik, ne posta servisi, ne de telefon vardı. Gıda deseniz neredeyse hiç yoktu. Kötünün de kötüsünü görmekte ısrar etti, diyor aynı görevdeki Madeline Istner. 26. ayrımın sonu. Sayfa no 329. Devamı 27. ayrımda.